Ayrım 7.
Nietzsche'nin düşüncesinde biçimlenen bilge örneği ilk çağ Anadolu'sunda yetişen doğacı bilgelerdir. Bunlar düşünce konusu olarak doğayı, onu kuran özleri, varlığın ana ilkelerini seçtiler. Düşüncelerini bu konuda yoğunlaştırdılar. Bu düşünürler Sokrates'ten önce gelen insanı us denen bağla sınırlandırmayan, özgürlüğünü kısıtlamayan, evrene insanı alabildiğini açılan kimselerdir. Nietzsche'nin gözünde bu bilgeler Thales, Anaximenes, Anaximandros, Heraklitos, Empedokles gibi felsefeye varlıktan, evrenin oluş sorunundan başlayan düşünürlerdir. Felsefe bu bilgelerle başladı. Onların izinde, onların etkisi altında gelişti. Felsefe onların elinde özgürce bir davranış, bağımsız bir düşünce eylemidir. Onlar felsefeyi salt varlığı düşünme, insan eliyle bozulmayanı, insan düşüncesinden doğmayanı işleme diye anladılar. Yapıtlarından kalan bölümcüklerden kolayca anlıyoruz bunu. Felsefe bir akıl ürünü, olmayanı olur gibi gösterme düşüncesi, gerçeklerin göz önünde duranların dışında konu, sorun arama, yorumlama akımı değildir. Belli ölçüler içinde sanatla bağdaşan felsefe, varlığın özüne, doğanın yüreğine inen bir düşünce eylemidir, bir gerçek atılımıdır. İnsanı gerçeğinden koparan, yalnız us varlığı olarak benimseyen, onun yaşam ortamındaki davranışlarını, eylemlerini göz önünde bulundurmayan bir çığıra, bir düşünce biçimine felsefe denmez Nietzsche'ye göre. Felsefe, özgürlük tanrısınca alışveriş yerlerinde, yollarda ulusa duyurulsa bile, şu genel ikin, Bildung denen hastalığa tutulan, kültüründe, yaşamında anlatım birliği bulunmayan bir çağ bilmez felsefeyle yapacağı işi, onun neye yaradığını. Böyle bir çağda felsefe tek başına dolaşan bir kimsenin içine kapanarak konuşması, insan tekinin eline düşmüş bir çalınmış nesne, saklı bir oda sırrı ya da akademiye bağlı yaşlılarla çocuklar arasında kaygısız bir gevezelik olarak kalacak. Dipnot 1, ph.t.g bölüm 2. Nietzsche'nin bu sözlerinden felsefenin bir çağ ürünü, varlığını gerektiren koşulların bulunuşu sonucu ortaya konan insan başarısı anlamını taşıdığı çıkıyor. Açıkça felsefe yapmanın, bilgece düşünmenin çağın ortamında gerçekleşebileceğini, çağın buna elverişli olması gereğini ileri sürüyor. Felsefe insan yaşamı ile sıkı bir bağlantı içindedir. Felsefeyi yaşamdan, yaşamı felsefeden koparmak, birbirinden ayrı varlıklarmış gibi düşünmek, öyle yorumlamak gerçeğe yüz çevirmektir. Nietzsche, felsefeye insan yaşamı içinde yer verir. Bu yüzden de Platon'un devletinde bir bilge niteliği taşıyan ozanları, trajedya yazarlarını küçümseyişine, onlara kurduğu doğaüstü devlet düzeninde yer vermeyişine kızar. Bunun yersiz, gereksiz bir tutum olduğunu sürer ileri. Felsefe ile sanatın arasını açtığı için yakınır. Bir bakıverin kız kardeşim sanata. Benim gibidir onun durumu da. Yabanlar içine düştük, bilemiyoruz kendimizi nasıl kurtaracağımızı doğrusu. Dipnot 1, ph.t.g bölüm 3. Felsefe ile sanat el eledir. Birbirini bütünler, birbirini gerektir kırar boyuna. Birinin olmadığı yerde öteki de bulunmaz. Nietzsche'yi böyle düşünmeye iten onun sanatçı yanıdır. Onun dilinde sanat ürünüyle felsefe yaratmalarının ayrılır, çelişir bir yanı yoktur. Sanatın geri kaldığı bir ülkede felsefe de başarılı değildir, geridir, yetersizdir. Daha doğrusu felsefe sayılamaz. Yaşlılarla çocuklar arasındaki boş, anlamsız gevezeliklere benzer. Nietzsche felsefeyi üstün, büyük başların ürünü, düşünce alanı diye anlar. Sıra insanının bu evrensel tarakta bezi yoktur. Bilge de belli bir aşamada sanatçıdır. Sanatı besleyen özler, bilgenin düşünme gücünü de besler, geliştirir, verimli kılar. Sanatçının yüreğinden fışkıran sanat yapıtı gibi felsefede bilgenin özünden, derinliğinden göz kamaştırıcı bir ışık niteliğinde doğar. Çevresini aydınlatır, insanı ışınlara boğar. Ancak felsefe sıradan oldum olası bir düşünce değildir. O, bilinmeye en çok değen varlıkların yüce önemli bilgilerin yoluna koyulur. Felsefe büyüklüğün yasasını ortaya koymakla başlar işe. Dipnot 2, ph.t.g bölüm 3. Bu büyüklüğün bilinmeye değenin, bilinmesi gereken varlıkların genel yasaları olan varlık kurallarını, oluş ilkelerini, özü yapan gücü aramak, gün ışığına çıkartmaktır felsefenin konusu görevi. Daha doğrusu felsefe bunları aramak, bunlarla uğraşmaktır. Sözün kısası, gerçeği, insanla ilgili olanı, insanla yan yana, karşı karşıya duranı düşünmek, işlemektir felsefe. Böyle bir çığırı da Sokrates'ten önce yaşayan doğacı bilgeler açmışlar, bağışlamışlar bize. Bilgeliğin yolunu göstermişler açıkça. Bunlara Yunan bilgeleri diyor Nietzsche. Felsefe insanda derinden, insan özünü kuran ilkelerin, varlık kurallarının kaynağından gelen bir susuzluğu, bilgiye, gerçeği aydınlatan bilgiye karşı duyulan keskin susamışlığı giderir. Onun görevi budur. Susuzluğu gidermek, insanı karanlıktan aydınlığa çıkarmak, bu derin susuzluk insan varlığının yapısı, insan bilincinin özü gereğidir. İnsan istemiyle dizginlenemez kolay kolay. İnsan kendi özünü kuran ilkeler gereğince derin bir susuzluk duyar öğrenmeye, bilmeye karşı. İşte bu insan özüyle kökten bağlantılı susuzluğu giderecek kaynağa, serin serin akan uluğa giden yol felsefeden geçer. İnsanı derinden sarsan, bu susuzluğu büyüklük kavramının yardımıyla giderir. Bunu ancak nesnelerin özü, çekirdeğiyle bağlantılı bilgiye erişmekle, erişebileceğine inanmakla başarır felsefe. Dipnot 1, ph.t.g. bölüm 3. Nietzsche, insanda felsefeyle ilgili eylemi, insanın özünde bilgiye, bilmeye karşı uyanan susuzlukla, köklü özlemle bağlaşımlı görüyor. İnsan varlığının derinliğinde duyulan sınırsız bilme açlığını, bilgi özlemini felsefe giderir ancak, demeye getiriyor. Bu bilgi, bu bilme özlemi yalnız düşüncede yaşayan, uyduruk, kuruntu varlıklarına karşı duyulan doğa ötesi çarpıntıların yolu üzerinde bulunan özleyiş değildir. Bu gerçeğe, insanın yer kaplayan yapısına, elle tutulur, gözle görülür varlığına, onu insan olarak evren içine yerleştiren öze dayanan, onun derinliklerinden kopup gelen insan duyuşlu, insan kokuşlu bir özlemdir. İnsan olmanın gerekli kıldığı köklü bir eğilimdir. İnsanı ayakta tutan bir öz sevgisidir. Felsefe, bilgiye duyulan susuzluğun taşkın özlemi üstüne yükseltir insanı. Dipnot 1, ph.t.g. bölüm 3. Bu sözlerden insanın düşünen bir varlık olarak felsefe yapma gereğiyle karşı karşıya kaldığı anlaşılıyor açıkça. Bilge, kendini felsefeye kaptırdığında varlığını bir bütünlük içinde bilgi eylemlerinin kuşattığını, bilme içinde kendinden geçtiğini, derin bir sevince kapıldığını sezer. Çünkü bilge kendi özünde bir bütün olarak evrenin ezgisini söylemeye, onu kavramlarla içinden dışa çıkarmaya çalışır. Dipnot 2, ph.t.g. bölüm 3. Bilge burada evreni içinde yansıtan, onun bütünlüğünü kendi özünde duyan kimsedir. Felsefe de bu derin duyuşu dile getirme açıklamadır. Bilge bunu yaparken Apollo'ca bir davranış içindedir. Onun bütün tutumları yüce bir sanatçınınki gibidir. O bir Apollo'ca tutumu olan sanatçı gibi somut görüşlerle doludur. Kendini dine vermiş bir kimse gibi acıyıcıdır. Bilim adamı gibi ereklerin, nedenlerin ardından koşucudur. Makrokosmos denen evren bütününe yükseldiğini duyar, kendini evrenin aynası gibi görür, yine de ölçüyü kaçırmaz. Bir dram sanatçısı gibi başka gövdelere dönüştüğünü görür. Başkalarının ağzından konuştuğunu kavrar. Bu dönüşmeyi dizelerle dile getirerek dışa vurduğunu anlar. Yine ölçülü olmayı bilir. Burada sanatçı için dize neyse bilgi için de öyledir diyalektik düşünüş. Dipnot 1, ph.t.g. bölüm 3. Nietzsche'nin bilge ile sanatçı arasında kurduğu işten bağlılık bu sözlerde buluyor en açık, en seçik anlatımını. Ona göre sanatçı ile bilge eş yaratma ortamındadır. İnsanı yaratmaya, düşünmeye, yoktan var etmeye iten köklü güçler ikisinde de birdir, özdeştir. İkisinin de bağlandıkları ölçülü bir tutum, dengeli bir davranış biçimi vardır. Nietzsche yukarıda geçen sözlerle bize bir bilge örneği veriyor. Bu örneği de Thales'in kişiliğinde buluyor. Çünkü Thales görmüş var olanın birliğini, onu söylemek için söz açmış sudan. Dipnot 2, ph.t.g. bölüm 3. Ona göre Thales kendini bir bilge olarak evren karşısında buluyor, evreni insanın yansıttığına inanıyor. Onu derin derin gözlemliyor, özünü kuran ilkenin birliğine, insanla evren arasındaki özdeşliğe, kaynak birliğine inanıyor yürekten. Gerçek bilge budur, gerçek felsefe de böyle düşünmektir. Doğayı yapan özleri bulmak, onlarla insan arasındaki köklü bağı anlatmak, açıklamaktır. Doğacı görüşleri felsefenin kaynağı sayan Nietzsche'nin gözünde bilgenin genel örneği dumandan sıyrılırcasına Thales'in görünümünden çıkarken onun büyük artçasının görünümü çok daha seçik bir deyişle seslenir bize. Dipnot 3 PH.T.G. Bölüm 4. Bu bilge de besbelli ki Anaximandros'tur. Varlığın özünde ilke olarak Aperyon denen sınırsız, belirsiz, ölümsüz yaratıcı gücü gören bilge, o da evrenin evren içinde insan ilkesini, özünü kuran, ona kimliğini kazandıran nesnenin ne olduğunu, ne olabileceğini düşünmüş, araştırmış durmadan. O da doğaya, elle tutulan gözle görülene yönelmiş, onu uğraşı edinmiş kendine felsefesine. Nietzsche'nin gözünde felsefeyi oluşturan yüce doruklardan biridir Anadolu'lu Miletoslu Anaximandros. Varlığın özünde ölümsüz, sınırsız gücü aradığı düşündüğü için. Nietzsche onun varlık üstüne olan düşüncelerine, özellikle insanla ilgili görüşlerine felsefenin sınır taşı demekten kendini alamıyor. Anaximandros'tan sonra gelen Anadolu'lu bilge Heraklitos, oluş sorununu tanrılık bir şimşekle aydınlattı diyor. Heraklitos, varlığın sürekli olarak değiştiğini, bütün nesnelerin genel bir akış içinde olduğunu Panterai sözleriyle açıkladı. Bütün varlıklar gerçekte değişiyor, yeryüzünde, evrende değişmeden olduğu gibi kalan bir nesne yoktur. Bizim değişmiyor sandıklarımız, durur gibi gördüklerimiz gerçekte değişiyor, deviniyor, durmuyor. Evren sürekli çatışmalar, değişmeler alanıdır. Savaş oluşun atasıdır. Ateş bütün nesnelerin özüdür. Fırında bile tanrılar vardır. Değişmeyen yalnız Logos denen genel yasadır. Onun dışında olduğu gibi kalan yoktur. Heraklitos'un bu görüşleri Nietzsche üzerinde etkisini gösterdi. Nietzsche de inandı bütün nesnelerin değiştiğine, evrende sürekli bir varlık çatışmasının olduğuna. Gerçeğin bu çatışmadan doğduğuna. Nietzsche daha sonra Empedokles, Demokritos gibi yine doğacı bilgelere yönelecek, onların görüşlerini benimseyecek. Evrenin elle tutulur özlerden kurulu olduğu görüşünü, varlığın en küçük özlerinin bölünemezler, eski deyimle atomlar olduğunu savunacak. Bunlar Nietzsche'nin felsefede doğayı, doğaya yönelen görüşleri temel olarak aldığının belirtileridir. Artık bütün bu açıklamalardan anlaşılıyor, Nietzsche'nin ne denli bir felsefe çığırına bağlandığı. Yine de bir çığır düşünürü, belli bir akımın bilgesi değildir Nietzsche. Onda değişmeyen, olduğu gibi kalan bir görüş bulamayız. Zamanın düşünce akışı içinde Nietzsche de değişir boyuna. Onun değişmeyen, olduğu gibi tek yanı doğaya, elle tutulur, gözle görülür olana karşı duyduğu derin bağlılıktır. İnsan içten dışa, dıştan içe doğru sürekli olarak değişen, gelişen, yaratan bir varlıktır. Onun felsefesi, düşünce eğilimi de öyle niteliktedir. Değişme bir gelişim, bir ilerleme doğrultusunda olursa yararlı, olmazsa yıkıcıdır. Felsefe, insan için geliştirici olanı, bütün çağlar için geçerli olanı, ilerletici, yükseltici nitelik taşıyanı konu edinmeli. Evrende belli bir yerde durma, duraklama olmadığı için felsefede de böyle olmamalı. Gerçek bilge, felsefenin ne olduğunu, ne olması gerektiğini bilen başarılıyı, ana görünüşte olanı, aldatıcıyı değil gerçeği, özde olanı ele almalı. Düşünce gücünün onun üstünde yoğunlaştırmalıdır. Bu adı geçen oluşları, değişimleri, özden gelişimleri görmek, değerlendirmek, bütün okumuşların, bütün insanların becerebileceği bir iş değildir. Felsefe, gerçek aydının, kendi kendine yeten, yarını yapacak güçte olan insanın uğraşı alanıdır. Çokların, pek çokların bu alanla işi ilişkisi yoktur. Olamaz da. Felsefe daha çok üst insanın düşünce alanı, düşünce ürünüdür. Felsefe sıradan insanı, özellikle yığınlaşan insanı aşan bir düşünce gücünü gerektirir. Nietzsche'nin felsefeyle ilgili düşünceleri, içinden örnekler verdiğimiz Yunanlıların trajik çağında felsefe bir yana bırakılırsa, pek derli toplu değildir. Dağınıktır, kopuk kopuktur. Yapıtlarının şurasına burasına serpiştirilmiştir. Bu durum Nietzsche'nin saplantılı olmayışından ileri geliyor. Onun felsefesi, yaşamın akışı içinde ortaya çıkan değişik olaylarla ilgili görüşlerini yansıtmaktan öteye geçemez. Bu sürekli değişimlere, dönüşümlere belli bir açıdan bakmaz. Düşünceleri daha çok birer özdeyiş niteliğinde sunar. Nietzsche sürekli değişimlerin düşünürüdür. Bütün yeni oluşumlar değişimler karşısında kısa ancak derin, anlamlı özdeyişler söylemekte kendini koyar ortaya. Onun yaşadığı çağ biraz da felsefe çığırlarının sarsılmaya, çökmeye başladığı çağdır. Boyuna değişen insanları değişmez ölçülerle açıklamak, görünüşte bile olduğu gibi kalan kurallara bağlanmak çıkar yol değildir onun çağında. Nietzsche yapıtlarında usçu bir felsefeyi değil de insanı eylemleri içinde anlamaya çalışan bir felsefeyi tutar görünür. Bu bakımdan o bir eylem bilgesidir daha çok. Bütün düşünce gücünü eylemlerin yorumlanması üzerinde yoğunlaştırır. Ona göre olayların, oluşumların anlamları, ilkeleri, kuralları düşüncede değil kendi içlerinde onları görünüş alanına çıkaran doğaya dönük doğadan gelen yaratıcı güçlerdedir. Bütün geliştirici, ilerletici oluşumlar, olaylar geleceğe dönüktür, geleceği yapıcıdır. Bu yüzden felsefenin konusu da bunlardır. Çağını aşamayan bir olayın, geleceğe yönelmeyen bir oluşumun felsefeyle bir ilişkisi yoktur. Çünkü felsefe geliştirici, geleceği aydınlatıcı nitelik taşıyanı inceler. Bu da yığın insanın yapacağı, başarabileceği bir iş değildir. Geleceğe uzanan oluşumlar gibi onları anlayan, yorumlayan başlar da çağının üstüne çıkan, çağını aşan başlardır. İşte felsefeye yönelmesi, onunla iç içe, öz öz olması gerekenler de böylesi insanlardır. Felsefe bir düşünceler yığını, birbirine eklenen görüşler dizisi değildir ona göre. En kısasından en uzununa değin, bütün düşünceler geliştirici, yaratıcı, geleceği kurucu bir nitelik taşımalı. Boşlukta duran bir kavramda felsefeye yaraşır öz yoktur. Felsefe biraz da insanca olanı insan gözünün önüne sermek, onu yeniden değerlendirmektir. Nietzsche bireyci, halka, kalabalıklara karşı bir düşünürdür. Ona göre kalabalıklar yığındır. Derin düşüncelerden, yaratıcı görüşlerden anlamaz. Ancak bu kalabalıkta felsefe yapacak olan başarılı başların yetişmesi, gelişmesi için gereklidir. Bu kalabalıkların tükenişi sonucu büyük insanlar, büyük başarı yaratıcıları gelişir. Geleceğe açılıcı olanaklar kazanır. Onun ilk çağ bilgesi Heraklitus'a karşı duyduğu derin sevgi de toplumu, kalabalığı, yığınları, halkı küçümsemesi, düşüncelerini anlamasınlar diye karanlık söylemesi yüzündendir. Nietzsche'ye göre olayların içinden birini seçerek, yalnız onun üzerinde düşünmek, ötekilerle o seçilen arasında düşünce yoluyla bağlantı kurmak doğru değildir. Böyle bir işlemle olayların temel nedenlerini, aralarındaki karşılıklı bağlaşımı bulamayız. Böyle bir durum soyutlamadır. Olayları değil, olaylar üstüne düşünmedir. Bu konuda bizim alışılagelen yanlış bir gözlemimiz vardır. Olaylardan bir takımını bir olarak alır, ona eylem, faktum deriz. Sonra onunla başka bir eylem arasında bir boşluk düşünürüz. Ona ekleşik bir boşluk. Bu eylemi soyutlamak demektir. Gerçekte bizim bütün davranışlarımız, bilgimiz bu aralıkların, bu eylemlerin bir sonucu değildir. Bilgimiz sürekli bir ırmaktır. Dipnot 1. V.SCH.11. Nietzsche'nin bilgi kaynağından, olaydan, eylemden ne anladığı bu sözlerle dile geliyor. Kesintisiz bir akıştır onun gözünde bilgi, olaylar, bir de eylemler. Olaylar, eylemler arasında boşluklar, aralıklar, kesiklikler yoktur. Bilgi, eylemi de sürekli bir akıştır. Onun da belli bir yerde kesintisi, duraklaması yoktur. Bütüncül bir akıştır o da. Tek tek birbirinden kopuk eylemler yoktur. Bunu biz düşünüyoruz ancak bölüyoruz, birbirinden ayırıyoruz bütün eylemleri. Bağımsız birer varlık niteliğini kazandırıyoruz onlara. Oysa doğru değildir bu. Bir yanılmadır düpedüz. Bütün soyutlamalar yanıltıcıdır. Olanı değil de onun düşüncemizdeki izlenimini düşünmektedir. Böyle soyutlayıcı bir düşünme türü insanı gerçekten uzaklaştırır. Eylem ve niteliklerinin ayrı ayrı varlıklarmış gibi anlaşılmalarına yol açar. İnsan bir kez soyutlamaya, gerçeği kabuğundan ayırmaya görsün, kendini düşlere kaptırır. Öylesine kaptırır ki kendi başına bağımsız bir takım değerlerin varlığına inanıverir. Kendiliğinden bir iyi, bir kötü, bir doğru, bir güzel vardır sanır. Bunların soyutlanmış birer kavram olduğunu bir daha düşünemez bile. İnsan kendini böyle bir soyutlama eylemine kaptırdı mı kolay kolay toparlanamaz bir daha. Kendinden bilgiyi dokuyan gerçekten uzaklaşır. Oysa bilgi bir soyutlama değildir. Nesneyi, olanı, olayı, eylemi kendi bütünlüğü içinde kavramadır. İnsan yaptığı bu soyutlamalar sonucu elde ettiği kavramlarla gerçekleri olduğu gibi kavrayabileceğini düşünür. Daha da ileri gider insan bu konuda. Öylesine çıkar ki gerçeklerin dışına, sözlerle, kavramlarla yöneltiriz bu oyuna. Dipnot 1. V.SCH.11. Eski felsefe, özellikle Platon'dan, öğretmeni Sokrates'ten başlayan felsefe böyle yapmış, soyutlamış bütün gerçekleri, sıyırmış ortamından. Bir elmayı soyar gibi soymuş. Gerçek dururken elle tutulur, gözle görülür nesneler dururken onların insan düşlerindeki izdüşümleriyle uğraşmışlar durmadan. Tuttuğunu, gördüğünü değil de düşündüğünü gerçek sanmış bu felsefe çığırları. Kaynağını doğacı felsefede bulmayan akımlar. Oysa bir olay ancak kendiyle anlaşılır. Bir oluş yalnız kendiyle kavranır. Onu kendinden sıyırmak, özünden uzaklaştırmak anlaşılmazlığa sürüklemektir. Bir oluşun, bir varlığın bir türlü açıklanışı, anlaşılma yolu vardır. Bir konunun birkaç türlü yorumu, açıklanışı varsa o karanlıktır. Biraz da anlaşılmazdır. Ne güzeldir bir konuyu iki türlü anlatmak. Ona biri sağ, biri sol olmak üzere iki ayak takmak. Oysa doğruluk, gerçeklik tek ayak üzerinde durabilir ancak. Dipnot 1. V.SCH.13. Gerçeklik, yani hakikat, sürekli, kesintisiz bir oluştur. Onun sonu, durağı, aralığı yoktur. O bir presussus in infinitum'dur. Bu süreklilik içinde boyuna değişen, gelişen, ilerleyen, daha yetkine doğru giden varlıkları kavramaya çalışan bilgi vardır. Bilgi de bu sürekli oluşum içinde ilerleyen kesintisiz bir eylemdir. O da evrenin içindedir. Olayların, oluşumların akışındadır. Evrenin dışında insan varlığının ötesinde bir gerçeklik yoktur. İnsanla ilgili, evrenle bağlantılı olan bu gelişimleri kavrama bilgi eylemidir. Bundan dolayı bilgi süreklilik içinde boyuna gelişen, ilerleyen, durmaksızın yaratıcı atılımlar sağlayan, bütünlük içinde yetkinleşen, yapıcı bir oluşum, bir gelişimdir. Bilginin ortamı insanın varlık koşullarıyla bağlantılıdır. İnsan oluştukça, geliştikçe bilgi de oluşur, gelişir. Bu yüzden bilginin oluş koşulları ile insanın varlık koşullara karşılıklı bir bağlaşım içindedir. Nietzsche'nin sözünü ettiği bilgi, felsefeye konu olan varlık türlerinden biridir. Onca bilgi ile felsefe alanında düşünme birbirinden ayrı, iki bağımsız oluşum değildir. Felsefenin özünü kuran, onu ayakta tutan temel ilkelerden biridir bilgi. Doğrusu aranırsa Nietzsche'nin dilinde gerçeklik, bilgi, gerçekleşen oluş eş anlamlıdır. Doğuş ortamları birdir. Birinin yerine öteki geçebilir. Bir yerde realite deyince onunla adı geçen üç kavramı da dile getirmeyi düşünür açıkça. Onun bilgi, estetik, ahlak gibi felsefe dalları üzerinde ayrı ayrı çalıştığını sanmayalım. Bu konularda derli toplu yazıları bile yoktur. Bütün yazılarını okumadan ne söylediğini, ne denli bir varlık anlayışını benimsediğini kavrayamaz insan. Nietzsche dağınıklıklar içinde güçlü bir bütündür. Ona göre Batı felsefesinin ana konuları arasında yer alan şu moral denen nesnenin kaynağı sayılan iyi ile kötü bile insan dışında, insan eylemlerinin ötesinde değildir. Batı felsefesi bütün insan davranışlarını bu iki değere göre yorumlamaya alışmış bir kez. Kopamaz ondan. Önceden genel geçerli olan iki kesin değer, iki değişmez ölçü sayar bunları Batı felsefesi.